Herkese merhabalar. Zengin Kanadalı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Zengin Kanadalı'nın 14. bölümünde aslında Türkiye'de çoktandır haberlerde gördüğümüz nitelikli dolandırıcılık davalarını ve para kazanma yoluyla insanların nasıl bu ağlara düştüğünü konuşacağız. Konuşalım ki en azından nelere dikkat etmemiz lazım? Nasıl böyle insanlarla eğer denk gelirsek veya karşılaşırsak nasıl davranmamız lazım? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere aslında kanalım çok Türkiye'ye yönelik değil. Daha çok Kanada'da olan Türklerin merak ettiklerini cevaplıyorum. Ama gene de o kadar çok büyüyen davalar ve yani iç işleri olarak çok fazla dolandırıcılık davası olduğu için biraz bunlara değinmek istedim. Değindikten sonra şunu da söylemek istiyorum. Aslında bunlar biraz hani uluslararası şemalar. Baktığımızda Ponzi, işte piramit, sazan sarmalı bunlar yani her ülkede olabilecek olaylar. O yüzden biraz Türkiye'de olan olaylardan öğrendiklerimizle Kanada'da daha iyi nasıl olabiliriz buna odaklanacağım tabii ki de. Bildiğiniz üzere finansal eğitimcilik ve sigorta danışmanlığı yapıyorum. Bu benim yan işim. Herkesin olduğu gibi iki tane işim var. Kanada'da biraz böyle yani Türkler veya tanıdığım başka göçmenler de böyle yaşıyorlar. Ben ikinci işimi çok severek yapıyorum. O yüzden bu kanal biraz bununla alakalı. Eğer ilk defa dinleyenler varsa bunu bir kısaca geçmek istedim. Şimdi bildiğiniz üzere Fatih Terim Fonu, Seçil Erzan davası hala süren bir dava. Zaten bu bahsedeceğim bütün davalar hala süren davalar. O yüzden bazı iddialar var ortada. Bunu kesin bir hükümle söylüyor olmayacağım. Zaten hedefimiz burada biraz hukuki açıdan olayı anlamak değil. Hedefimiz burada biz finansal açıdan neleri anlayabiliriz ve bir vatandaş olarak bu tür şemalar veya olaylar karşımıza geldiğinde nasıl daha bilinçli yaklaşabiliriz bununla alakalı olacak. Hukuki tarafını ben zaten hukuk okumadığım için de sizle paylaşamam. Başka olaylar var tabii. Kıvanç Tolu, Beril Tolu'nun bildiğiniz belki bilmiyorsunuzdur 100 milyonluk vurgun denilen ve Türkiye'den kaçma olayı var. Bahar Candan ve Nihal Candan'ın da sazan sarmalı olayı var. Şimdi bu olaylar aslında farklı olaylar ama bu farklı davaların içerisinde bir takım benzerlikler var. O benzerliklerden başlamak istiyorum. Öncelikle olaylara sonradan geçeceğim. Yani ilk önce Ponzi nedir, piramit nedir, sazan sarmalı nedir bunlara yoğunlaşacağım. Ondan sonra davaları tek tek üzerinden geçeceğim. Şimdi öncelikle Ponzi şeması ya da Ponzi sistemi ya da Ponzi oyunu adı verilen şey nedir? Aslında yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi. Yani şöyle düşünün, biri diyelim ki bu futbolcu üzerinden örnek vereyim. Birinci futbolcu işte Seçil Erzan diyor ki ona böyle böyle bir fon var diyor. Buna katılmak ister misin diyor. Yüksek kar getiriyor diyor. Birinci futbolcu evet diyor. Zaten Seçil Erzan onu sisteme katmış oluyor böylece. İkinci futbolcuyu ya Seçil Erzan onun aracılığıyla ya da başka bir şekilde sisteme kattığında birinci futbolcunun parasından bir miktarını ikinci futbolcuya veriyor ki bu böylece hani sanki faiz kazanmış gibi, sanki ortada gerçekten bir fon varmış gibi, gerçekten bir şey ürüyormuş ya üretiliyormuş gibi gösteriyor. Aslında bu bir süre sonra tabii ki de sistem, yani Ponzi sistemi zaten bir süre sonra batmaya ve yok olmaya yönelik bir sistemdir. Bunu Ponzi'yi başlatan kişi de bilir zaten. Şimdi bu bir dolandırıcılık yöntemi tabii ki de. Dediğimiz gibi ortada fon yok, bir şey yok. Ortada hiçbir aslında sahte evraklar da var. Ama sanki üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katıp ilk yatırım yapanlara da ondan önceki yatırım yapanların payından bir faiz veriyor gibi gösteriyor. Ortada yüksek kar getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia ediliyor. Ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılıyor. Ponzi böyle bir sistem aslında. Şimdi Ponzi şemasına katılanların katılımlar bittiği zaman ortada kar getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz. Ve sistem çöker. Ve Ponzi şeması da sonlanır. Bunu dediğimiz gibi Sanırım adı Ponzi olan İtalyan bir kişi 1950'lerde yapmıştı ve çok büyük bir dolandırıcılık suçu tabii ki de. Şimdi örneğin ülkedeki faiz oranı %3 diyelim. Ha şunu bu örneği neden vereceğim onu söyleyeyim. İnsanlara şu gözle bakılabiliyor. Neden bu fona girdiler? Şimdi ben o kısma gireceğim. Yani ortada bir özel bankacılık ve branch level bankacılık arasında fark var. O yüzden girmiş olabilirler. Şimdi ona gireceğim zaten. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Bu tür dolandırıcılık vakalarına mağdur olanlar nasıl yakalanıyor? Şimdi mağdur olanların yakalanması aslında ayıp bir şey değil. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer ülkedeki faiz oranı kötüyse, eğer ekonomi kötüyse, tabii ki de çok büyük bilinçsizlikle ve çok büyük bir finansal bilgisizlikle yapılmış adımlar bunlar. Hani mağdurları korumuyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer bir kurtarıcı gibi gösteren biri varsa karşınızda ona daha fazla inanma eğilimi göstermiş olabilirler ki bazı olaylarda bu insanı atıyorum 13 senedir tanıyorlar. Yani 13 sene tanıdığım bir insana biraz daha güven duyuyor olabilirsin. Şimdi örneğin ülkedeki faiz oranı %3 ise Ponzi oyunu oynayan kişi yatırımcılara %10 faiz önerir. Ardından %10 faiz getirisi vaat ettiği kişilerin parasını ödemek için yeni yatırımcılara %11 faiz önerir. Aynı şekilde %11 faiz önerdiği kişilerin parasını ödemek için de diğer katılan yatırımcılara daha yüksek bir faiz önerir. Bu döngü sayesinde ve ülkedeki finansal istikrar sürdüğü sürece hem oyunu oynayan kişi hem de yatırımcılar kısa bir süre içinde kazanmış olur. O yüzden aslında Seçil Erzan davasının içerisinde dava içinde dava çıkıyor. Çünkü bazı futbolcular diyor ki benim param şu futbolcuda. Hani o fazla o kendi verdiğinden fazlasını aldı zaten falan diyor. Hani o yüzden aslında Ponzi oyununda oyunu kuran da bir süre sonra oyuncular da suçun içine karışmış olur. Lakin Ponzi sistemine katılım oranı sonsuza kadar sürmeyeceği için bu Ponzi sistemini kuran kişinin çoğu parayı alıp kaçmasıyla sonlanır. Ki bu durumda zaten Seçil Erzan durumunda parayı çok alıp kaçamamış ama para nerede bilinmiyor. Yani 40 milyon doların üzerindeki para Seçil Erzan'ın evi aranıyor ve sanırım sadece 160 bin ya da 100 bin civar bir şey bulunuyor. Ve 40 milyon ya da 45 milyon neyse onun asıl rakamı. Hala bulunamıyor. Yani para yok. Şimdi Ponzi sistemine bahsettik. O yüzden direktman ben Ponzi sistemine bağlantılı olarak şu an iki tane dava yürüyor Türkiye'de. Biri Fatih Terim Fonu Seçil Erzan davası dedik. İkincisi Kıvanç Dolu Beril Talo. Daha onlara bence yargı arkada işliyordur ama daha ön yüzüne çıkmamış olaylar. Onu da kısaca anlatacağım. Şimdi ben öncelikle Seçil Erzan davasından başlamak istiyorum. Çünkü bu dava özellikle bankacılık için çok önemli ve güven sarsıcı bir dava. Aslında 4-5 aydır süren bir dava ama ilk celsesi başlamış olduğu için şu an bütün işte diğer kara para aklama, sazan sarmalı davaları baş verince de gene gündeme geldi. Seçil Erzan, nitelikli dolandırıcılıkla yargılanan eski Denizbank Florya Şube Müdüresi. Şube müdüresi olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir gizli fon vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulunuyor. 2013'te çalıştığı banka ve Galatasaray arasındaki sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in finansal danışmanlığını üstleniyor. Ve aslında çevresi de böyle genişlemeye başlıyor futbolcular arasında. Yalnız çok şaibeli işlemler söz konusu bu davada. Çünkü bu paralar banka aracılığıyla teslim alınmıyor. Bankanın içerisinde ama nakit olarak teslim alınıyor. Şimdi öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Seçil Erzan'ın gizli fon vaadi o kadar garip bir vaat değil. Neden? Biz Amerika'ya, Kanada'ya veya herhangi bir uluslararası bankacılık sistemine baktığımızda banka ona gelen müşteriyi ikiye ayırır. Bir tanesi yani tabiri caizse fakir müşteridir, ikincisi zengindir. Şimdi fakir ve zengini neye göre ayırır? Onun kıstası vardır tabii ki de. Eğer sizin varlık değerlerinizden borçlarınızı düşünce hala yarım milyon veya yarım milyon üstü bir değer kalıyorsa sizin banka hesabınızda o zaman siz zengin bir birey olarak private level banking İngilizcesine söyleyeceğim ki Kanada'da olanlar daha rahat algılasınlar. Private level banking, yani özel bankacılığa geçiş yaparlar o müşteriler. Onun altında kalan da, yani aslında bir nevi orta sınıf ve alt sınıf olan, ekonomik durumda olan vatandaşlar da branch level dediğimiz, yani bankanın normal şube bankacılığına yönlendirilirler. Şube bankacılığında verilen yatırım fonları ve getirileri çok daha azken, özel bankacılıkta yapılan finansal danışmanlık ve finansal danışmanların aldığı sertifikalar bile çok daha üst seviyededir ve onlara sunulan yatırım fonları farklı olabilir. Bu garip bir durum değil. O yüzden onu söylemek istiyorum. Yani gizli fon, bunlar nasıl inandı falan. Hayır. Yani zaten siz zengin insanlar olarak gayet alışıksınız yani bankacıların size böyle yaklaşmasına. O yüzden onlar, Seçil Erzan tarafından onlara böyle yaklaşıldığı zaman garip bir şey yoktur ortada. Yani böyle düşünmezler. Özellikle de 11 senelik bankacılık yapan birinden bahsediyoruz. Şimdi çok futbolcuları korumaya girmeyeceğim. Sadece ben bunun hani private level banking'de gayet olağan bir durumda yatırım fonlarının daha yüksek verilerle daha farklı müşterilere sunulduğunu size de bilgisini vermek için söyledim. Şimdi burada yalnız şöyle bir durum var. Şaibeli işlem olarak görülebilecek şeyler ve sahte ve evrakta sahtecilik olarak adlandırılabilecek şeyler, yatırım fonlarının kodu ve adı vardır. Yani bu uluslararası olarak böyledir her yatırım şirketlerinde de, bankalarda da. Şimdi Seçil Erzan orada bir kere sistemde gösteremeyeceği bir yatırım fonu, yani sisteme açıp baksanız öyle bir yatırım fonu yoktur. Aslında oradaki istek belki de normal, bunlar finans okumuş insanlar değiller, bankacı olmak zorunda değiller. Ondan bahsetmiyorum ama eğerse bir yatırım fonu gösteriliyorsa bunun bir web sitesi olması gerekir ve bunun size ya da kaynağı olması gerekir ve bunun size bankacı tarafından gösterilmesi gerekir. Şimdi böyle bir durum olmadığı için direktman banka kodu ve sadece ad olarak bir kağıt üzerinde Seçil Erzan'ın ıslak imzası ve Denizbank'ın kaşesiyle, ıslak kaşesiyle böyle bir kağıt veriliyor, dekont veriliyor onların eline. Tabii ki de bir mağdur olarak buna inanabilirler. Ama orada dikkat edilmesi gereken şeyi söyleyeyim. Eğerse bir yatırım fonu sunuluyorsa, yatırım fonu ne kadar gizli olursa olsun, sonuçta yatırımcı sizsiniz, para sizde. Bu gizli fon başkalarına gizlidir, size artık gizli değildir, değil mi? O yüzden bu yatırım fonun aktif mi yoksa pasif mi manager edildiği, büyük ihtimal zaten private level'da aktif ediliyordur. Aktif eğer yönetiliyorsa bu yatırım fonları, yatırım fonları müdürü kim? Ne tür şirketlere yatırım yapılıyor ve hangi alanlarda, hangi sektörde açılmış bu fon? Bunlara bakmak gerekir. Bunların cevabını veremiyorsa zaten orada bir şaibeli bir işlem vardır. Artık ona bile hazırlanmış ve bunu veriyorsa artık onunla, yani inanın orada artık bir gariplik var. Yani çünkü artık ona bile hazırlanmış olamaz. Yani Seçil Erzan tutup önünüze, şu an isimden örnek veriyorum, tutup önünüze bir evrakta diyemez ki işte ilk 10 şirket, bizim yatırım yaptığımız ilk 10 şirket şudur, dağılımları budur. Öyle bir kağıt size veremez. Çünkü öyle bir fon yok. Eğer öyle bir fon yoksa ve yatırım müdürü yoksa onun başında, böyle bir kağıdı size veremez. Aslında belki bunu sorarak bir nevi hani daha bilinçli bir yatırımcı olarak olaya yaklaşabilirlerdi futbolcular. Şimdi şaibeli işlem dedik. Neden? Teslim alınan paralar milyon dolarlardan bahsediyoruz burada. Bankadan çıkıyor nakit halde ve Seçil Erzan'a bavullar halinde geliniyor. Bu zaten dava sırasında Seçil Erzan ifadesini anlatmış. Okuduğum bir gazetedeki kaynakta diyor ki bana bavullar halinde, yani gayet şubeden çekip o nakit parayı, milyon doları bana bavullar, çantalar halinde odama getirdiler diyor. Bazıları kafede veriyor örneğin. Sanırım Arda Turan kafede vermiş. Pastanede mi ne vermiş. Yani şimdi bu tür nakit paraların bu kadar kolay çekilmesi zaten garip bir durum. Şimdi anladığım kadarıyla bu futbol ligleri arasında zaten bir başka davalar dönüyor. Sanırım futbolcular nakit para almaya çok alışmışlar. O yüzden onların gözüne çok garip bir şey gibi gelmiyor. Burada aslında bankanın sorgulaması gereken bir step var. Kara para aklama. Yani bu şeyden bahsediyorum bunda. Normal sizin banka hesabınıza, Kanada'daki banka hesabınıza bahsedeyim. Eğer 10 bin doların fazlasından girerse ya bu evden atıyorum verirsiniz bankaya, deposit yaparsınız ya da size transfer olarak gelir o 10 bin dolardan fazlası, banka sizin hesabınızı incelemeye alır. Buna anti-money laundering kuralı denir. Örneğin sigorta danışmanlığı yapıyorum. Biz de anti-money laundering kurallarını, sertifikasını almak zorundayız. Orada da aynen bu şekilde ilerliyor. Eğer bana nakit olarak veya sisteme 10 bin dolardan fazla yatırırsa, atıyorum sigorta parasını, bu benim direktman bildirmem gereken ve yetkililerin de bunu incelemesi gereken risk departmanlarına gönderilir. Şimdi burada zaten şaibeli işlem dediğimiz şey aslında bu. Şimdi başka neden bahsedebilirim? İkincisi, geri dönümü çok yüksek bir faiz göstermesine rağmen hala şunu anlayamadım. Yasal evrakta sahtecilik var mı? Yani varsa nasıl bir sahtecilik var? Ben açıkçası hala onu çözemedim. Yani tamam, kodunu koymuş, başka dekontunu vermiş ama yani geri dönüm olarak ne tür geri dönüm yüzdelikleri sunmuş? Veya yıllar içinde yaptığı performanslar nedir? Ya da bu fon yeni açıldıysa, dediğim gibi işte web sitesi bulunuyor mu? Bunları sunmamış. O yüzden bu başka şaibeli bir işleme giriyor. Şimdi eğer sözü geçen bu gizli fon bu detayları barındırmazsa, dediğimiz gibi, eğer içinde işte yatırım fonu müdürü, yatırıldığı alanlar, şirketler, bunları zaten barındırmazsa ciddi bir uyarı işareti olması gerekir yatırımcılara. Ama müştekilerin beyanına göre bunun bir kurumsal fon olduğu ve Hakan Ateş, yani CEO, ve Mehmet Aydoğdu'nun fon başlarında olduğunu söyleyip güven kazanıyor Seçil Erzan. Dediğim gibi bunlar sadece bir iddia. Gerçeğini bilmiyoruz. Belki de Seçil Erzan içinden çıkmak için de böyle söylüyor olabilir. Müştekiler de belki kendini kötü göstermek için de bunu söylüyor olabilir. Bilemiyoruz. Ama eğer böyle bir durum olduysa, bu iddia eğer doğru ise, garip bir durum. Çünkü o zaman size bunlar gösterilmişse zaten otomatik olarak bankaya bir güven duyuyorsunuzdur. Dediğimiz gibi o kişiye güven teşkil ettiği için de inanmış olabilirler. Çünkü 11 senelik bir bankacılık geçmişi var. Seçil Erzan iddia o ki 40 milyonluk doların burgununu yapmış ve nerede olduğu kesinlikle bulunamıyor. Araştırdığım kaynaklara göre ben yapmadım diye bir geri beyanı da yok kendisinin. Yaptığını kabul ediyor ama anlattıklarıyla suç dosyasının içine başka suç dosyası açmaya devam ediyor. Ona dava açan birkaç futbolcunun da tefecilik suçundan başka bir dosyayla bu davaya bağlı bir şekilde yargılanması söz konusu ve aynı zamanda da 3-4 gün boyunca paralarını aldığı birileri tarafından kaçırılıp esir tutulduğunu ve konuşsun diye kendine uyuşturucu maddeler verildiğini iddia ediyor Seçil Erzan. Orası artık yargının bakması gereken şey. O yüzden ben finans kısmından devam ediyorum. Sadece bilginiz olsun diye söyledim. Pazarlama, paklama ve gizlilik ilkesi. Şimdi bunun üstüne değineceğim. Öncelikle futbolcuların ve iş adamların 15 yıldır bu insanla kurdukları güven bağı ile bağlantı olarak mantık çerçevesi içerisinde bazı uyarı niteliklerindeki durumları göz ardı ettiğini ben şahsen düşünüyorum. Yani aslında uyarı niteliğindedir ama yok ya, Seçil hani Seçil yapmaz gibisinden bir eğer tepki varsa ya da Seçil Erzan onlara daha önce bir şeyler kazandırdıysa böyle ilerlemiş olabilir durum. Özellikle Seçil Erzan'la yıllardır güven ve arkadaşlık bağı kurmuş olan müştekilerin herhangi bir suçu yok. Ama durum şu ki, insan beyni derin bağlar kurduğu kişilerle daha yanlı ve daha pozitif bakabiliyor. Buna confirmation bias diyoruz zaten. Bunu ben daha önceki işte confirmation bias'i biraz şeyde anlatmıştım. Hangi stokları seçtiğimizde anlatmıştım önceki bölümlerde. Tekrardan bakabilirsiniz. Ama confirmation bias bizim aslında beynimizin maruz kaldığı en büyük, yani bayıslara bir tanesi. Seçil Erzan'a ele verebilecek bir sürü ipucu, zincir olmasına rağmen ortada derin bir güven ve anlayış var. Şimdi avukat Rezan Epözdemir kendi müvekkili olan Selçuk İnan'ın şu örneği veriyor. Selçuk İnan Denizbank'taki hesabından parayı çekiyor ama nakit halde şube içerisinde Seçil Erzan'a evden parayı teslim ediyor ve sorulması gereken ve dikkat alınması gereken en hassas husus şu ki, bu bankalar arasında transferde bile nakit alınamazken neden Denizbank içerisinde bir fona paranın yatırılması gene Denizbank içerisinde bulunan bir müşterinin hesabından nakit çekilemiyor? Yani fon ne kadar gizli olursa olsun, diyelim ki confidential bir fon, bir şeyin paylaşılmaması söz konusu diğer insanlarla, gene de bu sizin banka hesabınızdan kolayca çekilip o fona yatırılabilmeli. Elden para ya da başkasının hesabına para geçmemeliydi. Bu arada Fatih Terim fonu neden dedik? İşte Fatih Terim bunu aslında reddediyor diye biliyorum. Ama sanırım anladığım kadarıyla bazı durumlarda bazı futbolcular Fatih Terim'in de bu fona yatırım yaptığını düşünüyor. Durum şu an aslında müştekilerin nitelikli dolandırıcılık ve kandırma yüzünden davacı olması ve Seçil Erzan'ın da bankacılık kanuna muhalefet nitelikli dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlarından hala yargısını sürüyor olması. Şimdi ikinci durum ne? İkinci dava Kıvançdaroğlu ve Beritoğlu'nun 100 milyonluk vurgunu. Kıvançdaroğlu ve Beritoğlu'nun 100 milyonluk vurgunu aslında gerçekten çok üzücü bir olay. Çünkü Seçil Erzan davasında en azından bir güven, en azından bir bankacılık vasfıyla yaptığı işlemler vardı ve insanların atıyorum ona güvenmesi çok daha kolaydı. Ama şimdi Kıvançdaroğlu ve Beril Talu'ya aslında güvenen insanlar sadece yakın çevresi. Şimdi yakın çevresini vurguna uğratmış iki insandan bahsediyoruz. Türkiye'den kaçtılar, nerede oldukları bilinmiyor ve 100 milyon dolarlık bir vurgun, dolar bazında olduğu için de gayet yüksek. Aynı onlar da Ponzi şemasını kullanarak insanlardan para alıyorlar ve yüksek faiz, tekrardan söylüyorum, bir üretim vadeli yüksek faiz iddia ediyorlar. Üretim ne peki ortadaki? Aslında ortada gene bir üretim yok ama söz konusu şudur ki onlar bir tür reklam ajanslarıyla anlaşmalar yapıyorlar. İşte prodüksiyondan bir takım paralar çıkıyor. O paraların sonunda da ellerinde bir miktar para kalıyor ve o parayı işletiyorlar. Yani şimdi ben bir sonraki bölümde inşallah kısmet olursa Babil'in zengin adamının kitabını biraz konuşacağız sizlerle. Şöyle bir durum vardır. Siz finansal danışmandan ya da yani finans alanında ilgisi olmayan ya da para işletmeyi profesyonel olarak yapmayan insanlara başvuruyorsanız zaten baştan vurgun yemeniz olası. Şimdi Seçil Erzan davası o yüzden çok özel ve bankacılık konusunda çok güven sarsan bir dava dememin sebebi o. Bu dava çok özel bir dava değil bana bakarsanız Kıvanç Talu ve Beril Talu. Çünkü zaten bu insanlar finans alanında bilgisi olmayan, kimsenin de parasının yani almaması gereken ya da vermemesi gereken bir durumdalar. Şimdi ayrıca Kıvanç Talu ve Beril Talu'da başka bir şey de var. Piramit sistemi. Şimdi piramit şeması ve halklar arasındaki ismiyle sade zinciri. Sisteme katılan bir üyenin başka bir üyeyi sisteme dahil ederek sadece para üzerinden para kazanması şeklinde dayalı. Ortada ürün ve hizmet bulundurmuyor bu iş modeli. Gene bu bir iddia. Bilmiyoruz bu piramit sistemini gerçekten kullandılar mı yoksa Ponzi mi kullandılar yoksa bambaşka bir isim mi var ortada? Açıkçası bilmiyorum. Çünkü dava çok fazla medyaya yansımadı. O yüzden bununla ilgili çok fazla yazılıp çizilmedi. Ve davanın içerikleri de hala gizli tutuluyor. Ama şunu biliyoruz ki çok ciddi bir şekilde insanlara üretim olmadan bir üretim vaadi var. Ve finansal eğitimliği olmayan ya da finansal bir para döndürmeyi bilmeyen insanlara bir güven söz konusu burada. Belki buradan çıkarabileceğimiz en büyük ders de şudur. Eğer size biri diyorsa ki ben bu alanda çalışıyorum bak sen bana yani nakit ver şu kadar nakit ver ben sana şu kadar geri vereceğim diyorsa lütfen lütfen buna sakın aldırış etmeyin. Yani o paranın birisi borç için geliyorsa o ayrı tabii. O artık sizin kendi görüşünüz. Ama o parayı işleteceğini iddia ederek size geri dönüm vereceğini iddia ederek size geliyorsa lütfen kurumsal olmayan hiçbir şeye tabi etmeyin. Aslında buradan çıkarabileceğimiz en büyük sonuç da bu bence. Şimdi kısaca piramit sisteminden bahsedeceğim. Ki aslında Ponzi ile bağlantısı bazı dolandırıcılık davalarında bayağı büyük bir bağlantısı olabiliyor. Şimdi dediğimiz gibi sisteme katılan bir üye başka bir üyeyi sisteme dahil ederek onun parası üzerinden para kazanıyor. Şimdi ortada ürün veya hizmet bulunmuyor bu iş modelinde. Bunun altını çizmek istiyorum. Ortada herhangi bir ürün veya hizmet yok. Sadece katılım ücreti var. Sisteme alınacak sonsuz sayıda insan olmaması ve sisteme önceden katılanların hep daha çok kazanması ve sisteme sonradan katılanların çoğu kez mağdur olması sebebiyle de piramit sistemi birçok ülkede yasa dışı bizim ülkemiz dahil. Şimdi nasıl başladı peki bu piramit sistemi? Aslında 1990'lı yıllarda varlık göstermiş ve piramit sistemi olarak bilinen bir dolandırıcılık sistemi üzerinden kurulan bir grup var. Titan Sade Zinciri. Diğer adı Titan Uluslararası Bilgi İşlem ve Matematiksel Kazanç Sistemler Danışmanlık Hizmeti. bir katılım ücreti karşılığında üyelerin kısa vadede son derece yüksek kar oranları sunan Titan Sade Zinciri, katılımcılara zincire dahil ettikleri her yeni üye için belirli bir miktardan prim ödüyorlar. Şimdi ortada bir ürün yok, ortada bir faiz var ve katılım ücreti var ve katılım ücreti üzerine alınan bir prim var. Şimdi her yeni üye tarafından ödenen katılım ücreti bahsedilen kısa vadeli ve yüksek kar oranlı kazanç olarak daha önceki üyeleri ödenerek zincir ayakta tutulmuş oluyor. Zincire katılım ücreti 2400 Alman markıymış o dönem için, 1990'lar için. Yani bu aslında gerçekten dediğimiz gibi Ponzi şemasıyla çok ortaklaşa gidebilecek bir durum. Neden? Çünkü Ponzi şeması ne yapıyordu? Yüksek kar getirdiğini iddia edip bir sonraki insana veriyordu. Bu da üstlere veriyor gibi düşünün. Biri alta veriyor, diğeri üste veriyor. Şimdi en son olarak da Bahar Candan ve Nihal Candan'ın Sazan Sarmalı'ndan bahsetmek istiyorum. Sazan Sarmalı dolandırıcılık yöntemi aslında son günlerde sıkça duyulan kelimeler arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomenlerine düzenlenen operasyonlarda Bahar Candan ile Nihal Candan kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Şimdi Candan kardeşlerin Sazan Sarmalı yöntemi kullandıkları iddia ediliyor. Aslında kullanan kişiler de değiller. Ama kullanan kişilere yardım ve yataklık yapıyorlar. İddia odur ki kasa halindeler, yani onların parasını kendi hesaplarına tutuyorlar yardım olsun diye ve güven kazandırma amaçlarıyla da bu Sazan Sarmalı'nı kuran kişilerin davetlerine ve yemeklerine gidiyorlar. Şimdi Sazan Sarmalı yöntemi nedir peki? Bir vatandaş aracını satmak için internete ilan koyar. Alıcı olacak dolandırıcı kendisini kamu görevlisi gibi tanıtır. Otomobili akrabasına alacağına dair söz verir. Bu akraba üzerinden satıcıya küçük bir kapora bedeli gönderir. Bu sayede güven kazanır. Aynı otomobili ikinci kez de ilana koyar ve araç alım satımı yapan kişiler ikinci defa ilana konulan araca talip olurlar. Alıcı ve diğer şahıs aracın bulunduğu yerde buluşur. İki tarafa da aracın fiyatı konuşmamaları konusunda uyarıda bulunur. Şimdi ekspres gönderilir. Noter aşamasına gelindiğinde ise IBAN'a para havalesi yaptırılır. Bu para ya bankada bloke konulmaması için kripto varlıklara çevrilir ya da başka bir yere çevrilir. Alıcı ve satıcı işin sonunda karşı karşıya gelir. Şimdi aslında biz bunun örneğini nerede görmüştük Sazan Sarmalı? İşte Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı filmlerde görmüştük, organize işlerde, birinci filminde. Şimdi bunun aynısı aslında farklı bir yöntemle şu an Türkiye'de hala ilerliyormuş. Aslında burada almamız gereken en büyük ben finansal ders olarak göreceğim şey, lüks yaşamlara, lüks restoranlardaki toplantılara inanmamak ve aslında o inanç üzerinden de güven bağı kurmamak. Ne olmuş oradaki insanlara? Aslında şunu görüyoruz. Lüks yaşamlar, lüks restoranlardaki toplantılara aslında alıcıya şu mesaj verilmiş. Biz zenginiz, sizi dolandırmaya zaten ihtiyacımız yok. Artı şöyle bir de mesaj verilmiş. Bizde para var çünkü biz bu işi hakkıyla ve başarılı bir şekilde yapıyoruz. Bu aslında bir güven kazanma yöntemi. Yani olaya baktığımızda Bahar Candan ve Nihal Candan olayı yapanlar kadar bana sorarsanız suçu var. Çünkü o güven kazanma ve işte o lüks yaşamı yansıtma konusunda ve özendirme ve güven kazanma konusunda yardıma yataklık yapmış durumdalar. Ve tabii ki de insanları dolayısı yoluyla da dolandırmış durumdalar. Aslında dikkate almamız gereken şeyler şu. Yani bölümün sonuna geldim ve en önemli noktaları söylemek istiyorum size. Kolay ve hızlı faiz kazanma diye bir şey yoktur. Bu tür düşünce ve eğilimlerden kendinizi uzak tutun. Eğer bir fonun yatırımı veya faiz oranı yüksek ise, ki olabilir, böyle yatırım fonları var gerçekten, sizin içerisinde kalma oranınız bir o kadar uzun olmalıdır. Yani ben 2 sene kalayım, %16 faiz getirsin gibi bir durum yok. Sizin onun içerisinde en az 6 sene kalmanız gerekir. Ve ikinci almamız gereken ders, elden para vermeyin. Nakit olarak bir fona transfer veya lisansı olmayan bir kişiyle işlem yapmayın. 3. Yatırım fonu okuması yapmayı öğrenin. fonların isim ve numaralarını tabii ki de verebilirlerse, ama o verisel analizlere erişiminiz de olması gerekir. Şimdi o verisel analizlere erişiminiz olduktan sonra onun okumasını yapmayı da açıkçası öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ve 4. Güven duygusu tabii ki de çok önemli ve güven olmazsa bizim hayatımıza baktığımızda ne ilişkiler yürür, ne iş ilişkileri yürür, ne de herhangi bir arkadaşlığı elde edebiliriz. Ama güven duygunuz paradan gelmesin. Güven duygunuz başkası da güveniyor, ben de güveneyimden gelmesin. Güven duygunuz lüks yaşamları görüp onlara özenmekten gelmesin. Lütfen güven duygunuzun neyden geldiğini önce bir sorgulayın. Güven ancak kazanılır. Güven verilmez. Güven kazanarak ilerlerseniz zaten işlemlerinize biraz daha dikkatli, biraz daha bilinçli, biraz daha bilgili olabilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yatırım fonları zaten benim olduğum alanın içinde de var. Sigorta ve yatırım fonları alanındayım. Ve yatırım fonları okumasını benim verdiğim 3 seanslık eğitimsiz yani eğitim seanslarında 3.sü sigorta, 2.sü TFS, RSP, işte Kanada hesapları ve 1.sü yatırım fonları okuması. O yüzden eğer hala bir şüpheniz varsa acaba ben hani seans alayım mı Ece ile diye. Şimdi zaten ücretsizler, bu bir. İkincisi, yatırım fonları okuması çok önemli. Bu davalardan görüyoruz. Yani siz bir şeyi size sunulduğu zaman anlayabilmeniz lazım. O yüzden şahsi kanaatim odur ki bana gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz ve ben de seve seve bu 3 eğitimi size veririm. İyi akşamlar diliyorum. Umarım çok güzel bir haftanız olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere.